Ayrım 12, Cesur Panep, Christian Jacques, sayfa 141, 23. bölüm. Kraliçe Tausert bir erkek çocuk dünyaya getirdi dedi General Mehi büyük bir ciddiyetle. Evinin pencerelerinden birinden Teb'in merkez kışlasına bakmakta olan Prens Amenmes'in sırtı dönüktü. Babamın niyetini biliyor muyuz? O çocuğun tahta varis olmasını istiyor, kraliçenin isteği de öyle. Odaya ağır bir sessizlik hakim oldu. Bana uzmanlarınızın yeni bir savaş arabası geliştirdiklerini söylemediniz general. Kuzey ordularında kullanılan arabalardan çok daha sağlam, aynı zamanda da çok daha hafif bir savaş arabası.
Basit bir nedenden dolayı prensim, arabanın geliştirilmesi tamamlanmadı.
Konuştuğum iki uzman öyle düşünmüyor ama.
Fazla iyimser davranmışlar.
Gidip kendi gözlerimle göreceğim.
Gereksiz tehlikelere atılmanızı istemem. Üstelik
bugünden itibaren Teb ve Elefantin'de konuşlandırılmış birliklerin komutasını bizzat üstleniyorum. Nübiye'deki kalelerdeki askerlerin de emirlerimi harfiyen yerine getirmeniz, bundan böyle de benden hiçbir şey saklamamanız koşuluyla sizi general rütbesinde tutuyorum. En ufak bir yanlış adım rütbenizin sökülmesiyle sonuçlanır Mehi. General eğildi.
Bir kararname yazdıracağım. Katipleri çağırın.
Bir ferman mı yani?
Amenmes döndüğünde prensi tanımakta güçlük çekti Mehi. Yüzündeki tüm yumuşaklık kaybolmuş, bakışlar delici, çizgiler buyurucu oluvermişti.
Yeterince açık değil miydi söylediklerim? Emrinizdeyim prensim.
Amenmes zafer kazanmışçasına gülümsedi.
Aklınızı yitirmemişsiniz general, böylesi sizin için de daha iyi. Fermanımı yazdırır yazdırmaz Karnak'a gideceğiz.
Amon'un oğlu Amenmes, Kardak başrahibinin de kutsamasıyla taç giyme adı olarak kendine tanrısal ışığın seçtiği Ra kadar sağlam ismini seçti. Ardından yabancı asıllı bir tebliğ kraliçe olarak alıp kral sarayına yerleştirdi. Yeni firavun onu alkışlarla karşılayan Teb soylularına kendini kabul ettirip onlardan eksiksiz bir sadakat istedi. Hemen ardından haberleri iletmek üzere ülkenin dört yanına ulaklar çıkardı. Mısır artık yeniden yönetiliyordu. Refah da kısa zamanda yeniden sağlanacaktı.
Serkeeta'nın gözlerini firavundan ayırmaksızın kedi gibi sırnaştığı büyük şölen Amenmes'in çevresini bir araya getirdi. Herkes neşeli ve mutlu görünmeye çalışıyordu.
Serkeeta eve döner dönmez soyundu. Vücudunu ovdurmaya girişti. Yorgunluğu geçmiş kendine gelmişti. Mehi'yi çalışma odasında buldu.
''Hala çalışıyorsun, yoksa bugün bayram değil mi?''
Seti'ye bu şifreli mektubu gönderip artık elimde hiçbir güç kalmadığını, yine de ona sadık olduğumu bildirmek için bir dakika bile kaybetmemem gerek.
Serkeeta Mehi'nin dizlerine oturdu.
''Durum gittikçe daha heyecanlı oluyor. İki firavun, birbirlerinden nefret eden bir baba ile oğlu, yaklaşmakta olan bir iç savaş, bizim için ne talih?''
''Çok dikkatli olmamız gerekecek tatlım. Amenmes çok değişti çünkü. Onu bir kukla gibi oynatmayı düşünüyordum. Oysa uyuşukluktan kurtulup ordunun başına geçti.''
''Önce kim saldıracak?''
''İşte bütün sorun da bu ya. Bıldırcınım benim. Saldıran taraf asi ve düzen bozucu olarak gösterilecek. Halk da saldıranın tanrıların öfkesini alevlendirmesinden korkacak.''
Bu batıl inançlardan ne zaman kurtulacağız? Önemli olan Amenmes'in yolun sonuna kadar gitmesini sağlamak ve sinirlerinin bozulmasına neden olmak. Ordumuz Seti'ninkinden daha güçlü değil mi?
Bundan emin olmak güç. Eğer Seti sınırlardaki muhafızları da kullanmaya kalkarsa, yanında tecrübeli askerlerden kurulmuş birlikler olacak demektir. Daha da ürkütücü bir şey var. Amenmes benden kuşkulanmaya başladı. Artık bana danışmadan kendi yolunu çizmeye de kalkabilir.
İşte bu çok kötü olur tatlı sevgilim. Bütün çabalarımız boşa çıkamaz.
Tabii, tabii, kaybedemeyiz.
Panep güneşin altınını, ayın gümüşünü, gök kubbenin mavisini seyrederek bir gün ve bir gece geçirmişti. Bakışlarına ham maddenin karışımına giren evrenin malzemelerini nakşetmişti.
Gözü daha keskinleşti. Gök kubbenin ötesini gördüğünü sandığında çok mutlu oldu genç ressam. Eliyle yıldızların karınlarını okşadı. Bir yıldız kümesiyle birlikte dans etti. Ustabaşı'nın ikinci setinin mezarında yaptığı açıklama yüreğini genişletmişti. Panep artık Nun'un o her zaman var olan enerjinin titreşimlerini algılayabiliyordu. Bu nedenle en cesur savaşçının bile başa çıkamayacağı, aslan vücutlu ve şahin başlı canavarların gezindiği çölde korkusuzca dolaşabiliyordu. Ne var ki görünenin sınırlarını aşıp bir kuyunun suyunda, gökten inen yağmurda, toprağı dölleyen su baskınında, çölü yaşanabilir kılan alevlerde gizli, o elle tutulamaz varlıkla eserini beslemesi gerekiyordu. Panep bir tepeciyi aşarken hırıltılı bir soluk duyup durakladı, arkasını döndüğünde simsiyah postu ayın gümüşümsü ışığı altında pırıl pırıl parıldayan dev gibi bir çakal gördü. Anubis ölülere öteki dünyanın mahkemesine kadar rehberlik etmekle görevli tanrı. Hayvan öylesine güzeldi ki en ufak bir korku bile duymadı Panep. Ona göründüğüne göre peşinden gidecekti. Çakal yoluna devam ettiğinde hiç tereddüt etmedi dev ressam. Rehberinin izlerine basıp ilerlerken belli belirsiz hakikat meydanının tepelerine doğru uzun bir yolculuk yaptığının bilincindeydi. Tırmanılması gereken bir yokuş, bir zirve, bir patika, sonunda çakal, suskun neferin girişi kocaman bir kayayla kapatılmış mezarının önünde durdu. Demek yanılmamıştır ressam, işte burasıydı eserini gerçekleştireceği yer. Onu tanrıların evrenine bağlayacak, içinin derinliklerindeki gizli enerjiyi kullanıp ustalarına layık olacağı, eseriyle bütünleşeceği yer burasıydı. Çakal gecenin karanlığında kaybolmadan önce önünde yere kapandı Panep, sonra da işini tamamlamak için mezara girdi. Şafak törenleri bitmiş, ataların sunaklarına çiçekler yerleştirilmişti. Köyün kadınları eşeklerin taşıdığı su küplerini almaya gelmişlerdi. Her zaman vaktinde gelen lekesiz Uğabet'in yokluğunu fark etmekte gecikmediler. ''Hasta olmalı'' dedi pişkin somun payın karısı. ''Gidip bakayım'' dedi Firuze. Kapıyı aperti açtı. ''Annen rahatsız mı?'' ''Durmadan ağladı.'' Kızıl saçlı güzel kadın eve girdi. Uğabet yatağa uzanmış, yüzünü yastığa gömmüştü. ''Benim, Firuze.'' Panep'in karısı öfkeyle döndü, konuğuna nefretle baktı. ''Sen nasıl cüret edersin? Peki ama neden bu kadar acımasızsın?'' ''Hiçbir şey anlamıyorum Uğabet. Zaferin sana yetmedi mi? Bir de evime gelip beni aşağılaman mı gerekiyor?'' ''İyi ama hangi zaferden söz ediyorsun? Panep dün geceyi senin evinde geçirdi, öyle değil mi?'' ''Yanılıyorsun Uğabet. Anlaşma anlaşmadır. O anlaşmayı asla bozmayacağım.'' ''Doğru mu söylüyorsun Firuze? Şimdiye kadar sana hiç yalan söyledim mi?'' Lekesiz Uğabet rahatsız oldu. ''Panep benden boşanıp seninle evlenmek istediği için dün geceyi senin yanında geçirdiğinden emindim oysa.'' Firuze yatağın kenarına ilişti. ''Endişelerin yersiz, bir kabus gördün sadece. Ben asla evlenmeyeceğim. Bu kararımı ne Panep ne de bir başkası değiştirebilir.'' ''Peki öyleyse nereye gitti?'' ''Bilmiyorum'' dedi Firuze. ''Taş yontucuları olmalı öyleyse'' diye haykırdı Uğabet. ''Panep'ten nefret ediyorlar. Ona saldırdıklarına kalıbımı basarım. Hiç şüphem yok, onu yaraladıktan sonra köyün dışında bir yerde terk ettiler.'' İki kadın hızla halat kasanın evine koştular. Kasanın karısını eşiğin önünü süpürürken buldular. ''Kasayı görmek istiyoruz'' dedi Uğabet kararlılıkla. ''Kocam uyuyor, bu sabah yatak keyfi yapmaya karar verdi. Ustabaşının dayattığı işin ağırlığından sonra taş yontucuların çok dinlenmeye ihtiyaçları var.'' ''Sana Panep'le bir kavgadan söz etti mi?'' ''Yine mi kocalarımız, anlaşılan hiç huzur bulamayacağız. Buna alışmamız gerekecek.'' Halat kasanın karısı kapıyı kapadı. Firuze ve Uğabet güçlü nahtın evine yöneldiler. Güçlü taş yontucusunu üzerine bir dilim beyaz peynir yerleştirdiği, kocaman bir dilim ekmeği mideye indirirken buldular. ''Panep mi? Dün hiç görmedim.''
''Onunla dövüşmedin mi?''
''Hayır, ne yazık ki hayır. Bir gün onu yere sereceğim, bırakmam için yalvaracak bana.'' Ne Somurtkan Karo ne de Burun Fenet iki kadına tatmin edici bir bilgi veremedi. Gidip köyün öteki zanaatkarlarını sorguya çekip sonra da ustabaşına haber vermeye hazırlanıyorlardı ki birden Firuze dev ressamın düşüne giren işini hatırlayıverdi.
Ham madde ile eserinden başka bir şeyi görmüyor gözü.
Ya geceyi hazırladığı mezarda geçirmişse dedi Vahabet. Suskun Nefer'in ebedi istirahat yahının önüne vardıkları sırada koca kaya yerinden oynadı, Panep göründü. Dev adamın gözleri güneş ışığından bir an kamaştı. Yüzünde en ufak bir yorgunluk belirtisi yoktu.
''Burada ne arıyorsunuz?'' diye sordu şaşkınlıkla.
Cevap vermeye fırsat bulamadılar.
Köyden alışılmadık bir gürültü yükseliyordu.
24. Bölüm. Bir sürü zanaatkar ana kapıya doğru koşuyordu.
Gidip bakalım dedi Panep.
Lekesiz Uhabet ile Firuze peşine takıldılar. Üçlü yokuşu hızla inip kalabalığa karıştı.
Neler oluyor diye sordu genç dev itilip kakılmaktan rahatsız olan alim Tuti'ye.
Anlaşılan bir kraliyet fermanı. Seti bize ziyaretini bildiriyor olmalı.
Ya da mezarının yerini değiştirmek istediğini bildiriyor dedi Panep kuşkulu bir sesle.
Tüm zanaatkarlar mezar katibinin Tep Kraliyet Sarayı'ndan gelen metni verdiği ustabaşının çevresinde toplandı.
Amenmes Firavun olarak taç giydi diye açıkladı ustabaşı. Bundan böyle de Amon'un kentinde oturacak.
İçlerinden çoğu şaşırmadı duyduğu habere. Yine de Seti'nin oğlunun iktidardan vazgeçeceğini az da olsa ummuşlardı.
Neden böyle bir karar aldı ki diye sordu kararlı Gal.
Çünkü Amenmes hem Seti'nin hem de kraliçe Tausert'ten doğan oğlunun yasallığını reddediyor.
General Mehi hala güvenliğimizden sorumlu mu diye sordu Somurtkan Karo merak ve endişeyle.
Bilmiyorum demek zorunda kaldı Nefer.
Firavun olarak hangisini tanıyacağız diye sordu neşeli Renupe.
Ustabaşı sessiz kaldı. En yakındakini tanımak zorundayız diye açıkladı Kenhir. Amenmes Teb ordularının komutasını eline aldıktan sonra hiçbir itaatsizliği hoş karşılamayacaktır.
İyi de ona katılırsak Seti de oğlunu yenerse gelip köyü yerle bir eder diye sızlandı Burun Fenet.
Mezar katibinin söylediğine bakılırsa diye onun sözünü kesti araştırmacı İpuy başka çaremiz yok gibi.
Üstelik tamamlamamız gereken bir de görevimiz var diye kestirip attı Nefer.
İkinci Seti'nin ebedi istirahatgahını bitirmek. Kısacası sağ ekibi Krallar Vadisi'ne götüreceğim. İşimize devam edelim.
Kuşkusuz bütün zanaatkarlar hakikat meydanından büyük çayıra giden yolu avuçlarının içi gibi biliyorlardı. Ama o bulutlu günde patikanın tehlikeli olabileceğinin de farkındaydılar.
İşte bu nedenle Şef Sobek'ten birkaç polis memurunu sağ ekibin korunmasıyla görevlendirmesini istemişti ustabaşı.
Amenmes'in fermanı hakkında ne düşünüyorsun diye sordu Nefer Sobek'e.
Hiç de iyi düşünemiyorum. Babasına rakip olmak yerine onunla pazarlık etmeliydi.
Amenmes'in askerleri karşısında nasıl davranacaksın?
Benim görevim tehlike nereden gelirse gelsin sizin güvenliğinizi sağlamak.
Eğer durum daha da tehlikeli olursa silahlarını bırak.
Adamlarım çatışmaya girmekten korkmaz, bana itaat edeceklerdir.
Başlarında Firavun'un bulunduğu askerlere direnmek ağır suç olarak görülecektir Sobek.
Hakikat meydanı artık hayatım oldu. Onu kurtarmak için savaşmazsam kendimi bağışlayamam.
Küçük grup öğlene doğru Krallar Vadisi'ne vardı. Nöbetçiler henüz yeni talimat almamışlardı, girmelerine izin verdiler. Mezar katibi taburesine çöker gibi oturduğunda her zamanki gibi notların alması için aletlerini verdi zanaatkarlar kendine. Ne var ki eski heyecanlarından artık eser yoktu. Süslenmesi tamamlanmış kuyu salonuna giden üç koridor boyunca yerleştirilmiş kandilleri yakan Panep'in dışında.
Salonun ötesinde dört sütun tarafından taşınan ve duvarları kapılar kitabından alıntılar ve resimlerle süslü küçük bir boşluk kazmıştı zanaatkarlar.
Burada da bir yenilik önermişti Panep. Her sütunun iki yanına birer ilah çizip aralarında konuşturmak. Kararlı Gao, Çakal Unes ve Kurtarıcı Şet resimlerin eskizlerini kırmızı ile çizdikten sonra Kurtarıcı Şet siyah mürekkeple bazı düzeltmeler yapmış, özellikle de yüzlerin kavislerini değiştirmişti. Sonra da Panep renkleriyle Osiris'i, Pitah'ı, Anubis'i, Horus'u ve Firavun'a armağanlar sunan öteki ilahları canlandırmıştı. Taş yontucuları kazmaya devam ediyorlardı. Marangoz ve kuyumcu da ikinci setinin tören hazinesini oluşturacak eşyaları bitirmeye çalışıyorlardı. Eski çalışma tempolarına yeniden kavuşan zanaatkarlar, yoğun endişelerini unutmuş bütünüyle esere eğilmişlerdi.
''Nefer, çabuk gel!'' diye bağırdı Kenhir mezarın girişinden. Suskun hızla tırmandı. Mezar katibinin yanında Nübyeli bir polis memuru duruyordu. ''Askerler vadiye doğru ilerliyor. Şef Sobek talimatınızı beklediğini söyledi.''
''Neye karar verdin?'' diye sordu Kenhir asabice.
''Krallar Vadisi kutsal ve girilmez bir yer olarak kalacak.''
''Firavun olarak Amenmes'in buraya girmeye hakkı var.'' diye hatırlattı mezar katibi.
''Burada zanaatkarlarla kalın.'' diye buyurdu Nefer.
''Ben seninle geliyorum.'' dedi Panep. Şef Sobek ile Nübyeli polisler kollarını kavuşturmuş, vadinin dar girişine dizilmişlerdi. Nöbetçilerin haber verdiği askerlerin her an görünecekleri patikaya dikmişlerdi gözlerini.
''Kaç kişi?'' diye sordu ustabaşı.
''50 kadar.''
''Başa çıkabiliriz.'' dedi Panep. Askerlerin başında geleni ilk tanıyan da dev ressam oldu, General Mehin'in ta kendisi. Savaş arabası küçük grubun 20 metre kadar berisinde durdu. Mehi kararlı bir tavırla arabadan indi. Arkasında yaylarını germiş okçular. Nefer generale yaklaştı.
''Sizinle daha farklı koşullarda karşılaşmayı tercih ederdi ustabaşı. Yine de kaderin görevi bizlere şaşırtıcı yenilikler sunmak değil midir?''
''Benden ne istiyorsunuz general?''
''Sanırım Amenmes'in fermanını okudunuz.''
''Fermanı hakikat meydanının bütün sakinlerini okudum. Hala güvendiğimizden sorumlu musunuz?''
''Firavun beni bu görevden almadı henüz ama gerçek niyetinin ne olduğunu bilmiyorum. Bir general olarak verilen emirlere bakmaksızın itaatle yükümlüyüm.''
''Size haksız görünseler de mi?''
Amenmes iktidarı ele geçirdi. Ben bir uygulayıcıyım sadece. Yeni firavun saygı görmek istiyor. Çok sabırlı olacağını da sanmıyorum.
Size Lonca'nın hakikat meydanının Ulu Efendisi ikinci seti için çalıştığını hatırlatmama gerek var mı?
Böylesi açıklamalardan kaçınmak daha iyi olurdu.
Amenmes bana gönderdiği fermanda bu görevi de üstlenip üstlenmeyeceğini açıklığa kavuşturmuyor.
Tekrar ediyorum, sizinle ilgili niyetlerinden habersizim.
Daha ayrıntılı bilgi alana kadar ikinci setinin köyün hakimi olduğunu kabul edeceğim demek ki. Bu yüzden de tüm gücümüzü onun mezarını tamamlamak için kullanacağız.
O projeden vazgeçin ustabaşı.
Tam tersine, bitirmek zorundayım.
Firavun Amenmes beni buraya setinin mezarı ile ilgili tüm çalışmaları hemen durdurmanız gerektiğini bildirmem için gönderdi. ''Ben ne düşünürsem düşüneyim, fazla bir seçeneğim yok. Kabul ettiğinizden emin olmam gerek.''
''Ya etmezsem?''
''Cevabınızı Haşmet mehaplarına iletirim. Ama bir dost olarak böyle bir davranış benimsememenizi öneririm. Tekrar ediyorum, Amenmes hükümdarlığını ilan etti. Böylesi bir başkaldırıyı bağışlamayacaktır.''
Durumun ciddiyetini göz önünde bulundurarak Lonca'nın görüşlerini almam gerektiğini düşünüyorum.
Hakikat meydanının geleneklerinden söz ederek firavunun sabretmesini sağlayabilirim ama zaman kazanmaya çalışmayın. Amenmes'in kararlılığını da yanlış değerlendirmeyin.
Siz hangi taraftasınız Mehi?
Tam kıskaca düştüm ama sizin yanınızda durmaya kararlıyım ustabaşı. Atalardan miras kalmış, yitip gitmeleri felaketlere neden olacak, değerleri temsil ettiğiniz için de hep yanınızda kalacağım. Eğer Amenmes fazla ileri giderse onu engellemeye çalışırım. Yine de işimi güçleştirmemenizi istiyorum sizden.
Cevabımı yarın alacaksınız.
Bu arada bana bir iyilik yapın. Setinin mezarındaki çalışmaları durdurun ve vadiden ayrılın. Böylesi bir iyi niyet gösterisi Amenmes'i sakinleştirir.
Anlaştık ama bir şartla. Nübyeli polisler görevlerinin başında kalacak. Sizler de vadiye girmeye çalışmayacaksınız.
Amenmes bana vadiye girme emri vermedi. Böylesi bir aşırılığa yer vermek de istemem.
General adamlarına döndü. Ustabaşının inadından vazgeçmeyeceğini umuyordu.
Yeni firavuna itaatsizlik ederek Amenmes'in öfkesini loncanın üzerine çekecek, hakikat meydanında kısa sürede savunmasız kalacaktı. Meyyide firavuna köyü sert bir askeri yönetim altına almayı önerecek ve yönetimin başına geçerek loncanın hazinelerine kolayca sahip olacaktı.
Sağ ekip belirlenen tarihten çok daha önce köye dönünce söylentiler aldı yürüdü. Köy halkı tümüyle endişe ve korku içinde yaşamaya başladı. Amenmes zanaatkarların kutsal görevlerine son verip hakikat meydanını ortadan kaldıracak mıydı?
Kenhir'in kararlı açıklamaları ortalığı az da olsa sakinleştirdi. Yine de loncanın tehlikede olduğunu, zaman geçirmeden köyün geleceğini tümden etkileyecek bir karar almak gerektiğini saklamadı mezar katibi.
Firuze bilge kadının da onayıyla bütün Hathor rahibelerini tapınağa götürdü. Tanrıçanın köyü korumasını sağlamak için tören düzenledi.
Yeşil maymun bile yaramazlıklarını ara verdi. Çirkin hayvana gelince dev kaz köyün ana kapısının yanında nöbete dikildi.
Bilge kadının ve mezar katibinin de bulunduğu bir toplantıda Maat ve Hathor tapınağının üstü açık avlusunda bir araya geldi sağ ve sol ekip zanaatkarları.
Yüzler ciddiydi. Herkes sadece yanındakinin bilgeliğine güveniyordu.
12. ayrımın sonu. Sayfa 152.